Ayrım 8. Bandonun üniformalı elemanları trampetlerini ve zillerini çalarak ilk otobüse bindiler. Omuzları şişkin futbol takımı oyuncuları birbirlerini ite kaka ikinci otobüse dolduruldular. Üçüncü otobüse ise kıkırdaşan, şarkı söyleyen amigo kızlar bindi. Chris Noel de onların arasındaydı. Knox çıtaya yaslanıp onu seyretti. Chris'in üzerinde forması olan Chet'e koştuğunu ve onu öptüğünü gördü. Chet, Chris'i kendine doğru çekti. Chris kıkırdadı. Sonra da koşup amigoların otobüsüne bindi. Knox bisikletini aldı ve bu kez ağır ağır pedal çevirerek Wilton'a döndü. Dunbury'lerde yediği akşam yemeğinden beri Chris Noel'i yeniden görmenin hayaliyle yaşamıştı. Ama böyle değildi elbette. Chris'i Chet'e sarılırken görmek değildi hayal ettiği. Acaba bir gün Chris'in aklını başından alıp onun kendisine aşık olmasını sağlayacak sözleri bulabilecek miydi? O öğleden sonra Todd yatağına oturdu. Dirseğini not defterine dayamış, bir şeyler yazmaya başladı. Karaladı, sayfayı koparıp çöp kutusuna attı. Neil odaya uçarcasına girdiğinde Todd'un hayal kırıklığının büyüklüğü yüzünden okunuyordu. Neil kitaplarını masaya bıraktı. Yüzü heyecandan kıpkırmızıydı. "Buldum!" diye bağırdı. "Neyi buldun?" diye sordu Todd. "Ne yapmak istediğimi, hemen şimdi, içimdeki şeyi buldum." Todd'a bir kağıt uzattı. "Bir yaz gecesi rüyası. Bu nedir?" "Bir oyun." "Bunu biliyorum," dedi Todd. Alındığı belli oluyordu. "Ama seninle ne ilgisi var?" "Oyunu Henley Hall'da sahneleyeceklermiş. Açık denemeler adı altında." "Yani?" "Yani ben de oynayacağım," diye bağırdı Neil yatağına zıplayarak. "Kendimi bildim bileli bunu denemek istedim. Geçen yaz çeşitli etkinliklere katılmak istedim. Ama tabii babam izin vermedi." "Peki şimdi verecek mi?" diye sordu Todd kaşlarını kaldırarak. "Lanet olsun. Aslında vermeyecek. Ama mesele bu değil. Mesele şu. Hayatımda ilk kez ne yapmak istediğimi biliyorum. Ve yine hayatımda ilk kez babam istesin ya da istemesin bunu yapacağım. Carpe diem Tom." Neil oyunu alıp bir iki satır okudu. Gözleri sevinçle parladı. Yumruğunu havada keyifle salladı. "Neil, baban izin vermezse oyunda nasıl yer alacaksın?" diye bastırdı Todd. "Önce rolü alayım, bunu sonra düşünürüm." "Eğer bir oyunda rol aldığını ona söylemezsen, bunun için seni öldürmez mi?" "Bence bunu bilmesine gerek yok," dedi Neil. "Yapma, bunun olanaksız olduğunu biliyorsun," dedi Todd. "Hiçbir şey imkansız değildir," dedi Neil sırıtarak. "Neden önce kendisine sormuyorsun? Belki de evet diyecektir," diye önerdi Todd. "Buna hiç gerek yok," diyerek güldü Neil. "Hem eğer sormazsam onun sözünü dinlememiş de olmam." "Ama eğer daha önce hayır demişse o zaman," diye söze başladı Todd. "Sen kimin tarafındasın bu arada? Daha rolü almadım bile. Hiç değilse bir süre bu fikrin tadını çıkarabilir miyim?" "Özür dilerim," dedi Todd işine dönerek. Yatağa oturdu ve oyunu okumaya başladı. "Bu arada," dedi Neil, "bu öğleden sonra burada da bir toplantı var. Geliyor musun?" "Sanırım," dedi Todd. Neil elindeki oyunu bırakıp oda arkadaşına baktı. "Bay Kittink'in söylediklerinden hiçbiri senin için bir anlam ifade etmiyor değil mi?" dedi şaşkınlıkla. "Nasıl bir anlam ifade etmesi gerekiyor?" Todd savunmaya geçmişti. "Kulübün üyesi olmak bazı şeylere kafa yormak demek. Ama senin kafa falan yorduğun yok." "Benim derneği bırakmamı mı istiyorsun? Bunu mu söylüyorsun?" dedi Todd öfkeyle. "Hayır," dedi Neil yumuşak bir sesle. "Ben senin dernekte kalmanı istiyorum. Ama bunun için bir şeyler yapmam lazım. Sadece ben dernek üyesiyim demek yetmez ki." Todd öfkeyle ona döndü. "Dinle Neil. Benimle ilgilenmeni takdirle karşılıyorum. Ama ben senin gibi değilim. Sen bir şey söylediğinde insanlar ilgi gösteriyorlar. İnsanlar senin peşinden geliyorlar. Ben öyle değilim. Neden değilsin? Olabileceğini düşünmüyor musun? Diye baskı yaptı Neil. Hayır, diye bağırdı Todd. Of, bilmiyorum. Belki de hiç bilmeyeceğim. Bak, bu konuda yapabileceğim bir şey yok, tamam mı? Beni rahat bırak. Ben kendi başımın çaresine bakabilirim. Anlaşıldı mı? Hayır, dedi Neil. Hayır mı? Todd şaşırmış görünüyordu. Ne demek hayır? Neil omuz silkerek tekrarladı. Hayır, karışacağım. Neil oyunu açtı ve yeniden okumaya başladı. Todd oturup ona baktı. Tamam, dedi yenilmiş gibi. Ben de geliyorum. Güzel, dedi Neil. Ölü Ozanlar Derneği o gün futbol antrenmanından önce mağarada buluştum. Charlie, Knox, Mix, Neil, Cameron ve Pete bu gizli dernek evinin çevresinde dolaştılar. Her yerini incelediler. Duvarlara isimlerini kazıdılar. Todd geç geldi. Sonunda toplanabildiklerinde Neil ayağa kalktı ve toplantıyı başlattı. Ormana gittim çünkü bilinçli yaşamak istiyordum. Derin yaşamak ve hayatı iliğine kadar özümsemek istiyordum. Güzel, diye bağırdı Knox. Ben de Chris'i iliğine kadar özümsemek istiyorum. O kadar aşığım ki öleceğim sanki. Ölü ozanlar ne derdi biliyor musun? Diyerek güldü Cameron. Topla gül goncalarını toplayabilirken. Ama o babamın en iyi arkadaşının gerizekalı oğluna aşık. Ölü ozanlar buna ne derlerdi? Knox umutsuzluk içinde gruptan uzaklaştı. Neil ayağa kalkıp dışarı çıktı. Benim seçmelere katılmam gerek, dedi gergin bir tavırla. Şans dileyin bana. İyi şanslar, dedi Meeks, Pete ve Cameron koro halinde. Todd, Neil'in gidişini izlerken sessizdi. Sanki hiç yaşamamışım gibi, dedi Charlie üzgün üzgün Neil'in arkasından bakarken. Yıllarca hiçbir riske girmedim. Ne olduğum ya da ne yapmak istediğim hakkında hiçbir fikrim yok. Neil tiyatroda oynamak istediğini biliyor. Knox, Chris'i istediğini biliyor. Chris'e ihtiyacım var. O benim olmalı, diye inledi Knox. Mix, dedi Charlie. Buradaki beyin sensin. Ölü ozanlar benim gibi biri hakkında ne derlerdi? Romantikler tutkulu araştırmacılardır, Charles. Bir şeyi karara bağlamadan önce bir sürü araştırma yaparlar, dedi Meeks. Cameron suratını astı. Wilton'da araştırma yapacak pek fazla yer yok, Meeks. Diğerleri Cameron'ın gözlerini düşünürken Charlie hızlı adımlarla ileri geri yürüyüp duruyordu. Birden durdu. Yüzü aydınlanmıştı. Burayı Charles Dalton tutkulu araştırma mağarası ilan ediyorum, gülümsedi. Gelecekte girmek isteyen herkes benden izin almak zorunda kalacak. Dur bakalım Charlie, diye karşı çıktı Pete. Burası derneğe ait olmalı. Olabilir ama burayı ben buldum ve şimdi de hak iddia ediyorum. Carpe mağaram. Mağarayı yaşayın çocuklar. Charlie sırıtıyordu. Neyse ki senden sadece bir tane var, dedi Meeks felsefi bir yaklaşımla. Diğerleri de birbirlerine bakıp başlarını salladılar. Hep birlikte mağarayı yaşamışlar. Burayı Wilton'dan, ailelerinden, öğretmenlerinden, arkadaşlarından uzakta bir yuva olarak görmüşlerdi. Burada daha önce hayal bile etmedikleri insanlar olabiliyorlardı. Ölü Ozanlar Derneği canlıydı, gelişiyordu ve günü yaşamaya hazırdı. Mağaradan istemeye istemeye çıktılar. Tam zamanında kampüste olup antrenmana yetiştiler. Bakın, futbol antrenörümüz kim? Dedi Pete. Keating'in sahaya yaklaştığını gördüklerinde. Keating'in bir kolunun altında futbol topları, diğerinin altında ise çanta vardı. Pekala çocuklar, liste kimde? Diye sordu Keating. Ben de efendim, dedi büyük sınıflardan biri listeyi uzatarak. Keating 3 sayfalık listeyi inceledi. Burada diye cevap verin lütfen, dedim. Chapman, burada. Perry, kimse cevap vermedi. Neil Perry, onun dişçide randevusu vardı efendim, dedi Charlie. Watson diye seslendi Keating. Kimse cevap vermedi. Richard Watson da mı yok? Watson hasta efendim diye bağırdı başka biri. Eminim hastadır. Eğer Watson'a eksi puan verirsem Perry'e de eksi puan vermek zorunda kalırım. Perry'den çok hoşlanıyorum ama... Keating listeyi buruşturup havaya fırlattı. Oğlanlar ona hayretle bakıyorlardı. Çocuklar, eğer istemiyorsanız burada olmak zorunda değilsiniz. Oynamak isteyenler beni takip etsinler. Keating elinde toplar ve çantayla yürüdü. Onun tavrı karşısında şaşkına dönen çocuklar da kendi aralarında konuşarak öğretmenlerinin peşinden yürüdüler. Oturun çocuklar, dedi Keating sahanın ortasına vardıklarında. Kendini bir spora adayanlar o spor dalının diğerlerinden daha iyi olduğuna inanabilirler, dedi. Benim için işin en önemli tarafı bütün spor dallarında insanların bizi onlardan üstün olmaya zorlamalarıdır. Tıpkı benim gibi çok yetenekli bir adam olan Plato şöyle demiş. Ben yarışma sayesinde şair, düşünür ve hatip oldum. Şimdi herkes bir sayfa kağıt alsın ve beklesin. Keating kağıtları meraklı öğrencilere dağıttı. Sonra sahaya koştu ve bir topu çocukların 3 metre önünde uzun çizginin başına yerleştirdi. Keating bağırarak bir dizi emir verirken Todd Anderson arkada ilgisiz duruyordu. Ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Hadi, diye seslendi Keating. O sırada McAllister futbol sahasından geçiyordu. İskoç öğretmen durdu. Etkilenmiş görünüyordu. Oğlanlardan biri bir adım öne çıktı ve elindeki kağıdı okudu. Büyük olasılıkla mücadele etmek, korkusuz düşmanla karşılaşmak zor. Sonra koştu ve topu kaleye vurdu ama ıskaladı. Pekala Johnson, önemli olan çabadır, dedi Keating. Bir başka top yerleştirdim. Çantasını açtı ve küçük bir teyp çıkardı. İkinci oğlan, Knox, sırasını beklerken Keating teybe bir klasik müzik kaseti koydu ve sesini açtı. Ritim çocuklar, diye bağırdı. Müziğin sesini bastırmak için. Ritim önemlidir. Knox yüksek sesle okudu. Ne kadar dayanabileceğini görmek için onlarla tamamen yalnız olmak. Sonra topa vurdu. Vurmadan hemen önce de yüksek sesle "Chet!" diye bağırdı. Mix sıranın başındaydı. Kavgayla, işkenceyle, hapisle, günümüzün bütün kötülükleriyle karşı karşıya gelmek, diye bağırdı ve büyük bir dikkatle vurarak topu dosdoğru kareye yolladı. Sonra Charlie öne çıktı. Tam bir ilah olmak, diye bağırdı. Güç ve kararlılıkla topu kale direğinden içeri soktu. McAllister başını salladı, gülümsedi ve oradan uzaklaştım. Oyuncular hava kararına kadar bir yandan okuyup bir yandan şut atmaya devam ettiler. Bir dahaki sefere devam ederiz, dedi Keating. Çok iyiydiniz. Todd Anderson rahatlayarak içini çekti ve yatakhaneye doğru koşmaya başladı. Merak etmeyin Bay Anderson, diye seslendi Keating onun arkasından. Size de sıra gelecek. Todd kızardığını hissetti. Yatakhaneye vardığında kapıyı arkasından çarparak kapattı. Odasına koştu ve kendini yatağına attı. Lanet olsun, diye bağırdı. Doğrulup oturdu. Hala yatağın üzerinde duran not defterine karalanmış yarım şiire baktım. Eline bir kalem aldı. Bir dize daha ekledi. Sonra öfkeyle kalemi kırdı. Odanın içinde dolaştı. İçini çekti. Bir kalem daha aldı ve doğru sözcükleri bulmaya çalıştı. Kazandım, diye bağırdı Neil koridordan. Hey millet, rolü aldım. Pakı ben oynayacağım. Neil kapıyı açtı ve Todd'u otururken buldu. Hey, ben Pak'ım. Kes artık sesini Pak bozuntusu, diye bir ses geldi koridordan. Charlie ve diğerleri odaya koştular. Neil, tebrik ederiz, dediler bir ağızdan. Teşekkürler arkadaşlar. Haydi şimdi hepiniz işlerinizin başına dönün. Benim de yapmam gereken bir sürü şey var. Oğlanlar gittiler. Neil yatağının altından eski bir daktilo çıkardı. Neil, bunu nasıl yapacaksın? Diye sordu Todd. Şşş, şu anda bununla ilgileniyorum. İzin mektubu istediler. Senden mi? Hayır, babamdan ve Nalan'dan. Neil, bunu yapmayacaksın değil mi? Sessiz ol Todd, düşünmem gerek, dedi Neil. Oyundan birkaç cümle mırıldandı ve kendi kendine kıkırdadı. Todd duyduklarına inanamıyormuş gibi başını salladı ve şiir üzerinde yoğunlaşmaya çalıştı.